Ayrım 23.
Parayı almamız pazartesiye kalırsa bütün hafta sonu berbat olacak. Mihemler yeni giysileriyle ve alışveriş torbalarıyla önümüzden geçerken garip garip onları seyredeceğiz. Cumartesi gecesi onlar sinemaya giderken biz evde oturacağız. Postacı gelene kadar hiçbir yere kıpırdayamayız. Annem öğlen saatlerinde postacılar yemeğe gider diyor. Onun için telaşlanmayın ama saat 2'den kilise çanları çalana kadar bizim sokakla postane arasında mekik dokuyacaklardır. Saat 6'ya kadar gönlümüzü rahat tutabiliriz ama her gelen postacıyı çeviriyoruz. İlk telgrafımız olacağı için bir yanlışlık olabilir diyoruz. Soyadımız McCord. 3 sterlin kadar bir havale bekliyoruz. Ama boşuna. Emin misiniz? Bir daha baksanız. Postacılardan bir tanesi postaneye dönünce bir kontrol ederim diye söz veriyor. Telgraf bekleminin ne demek olduğunu çok iyi bilirim diyor. Babası pis sarhoşun biriymiş ve İngiltere'deymiş. Daha bir kuruş para göndermemiş. Annem içeriden bu konuşmaları duyuyor ve babanız hakkında siz sakın böyle konuşmayın diyor. Aynı postacı çocuk tam 6'da bize tekrar uğruyor ve postanedeki Mrs. O'Connell ile McCord adına bir şey gelip gelmediğini sorduğunu anlatıyor. Gelmemiş diyor. Annem sönmüş ateşe doğru oturmuş, son izmaritini sararmış işaret parmağıyla yanmış parmağı arasında tutarak son bir nefes çekiyor. Michael o sıralar henüz 5 yaşında ve bir şeyin farkında değil. Benim gibi 11 olunca bütün bunları anlayabilecek. Akşama balık ve patates yiyecek miyiz diye soruyor. Annem de haftaya canım diyor ve Michael tekrar sokağa çıkıp oyuna dalıyor. İnsan beklediği ilk telgrafın gelmediği günün akşamında ne yapacağını bilemiyor. 3 kardeş sokakta oynamaya devam edemiyoruz çünkü herkes evine gitmiş. Zaten orada kızarmış sosis ve taze ekmek kokuları arasında eziyet çekmenin de anlamı yok. Sokaklar karardıktan sonra evlerde yanan elektrikleri seyretmek ya da başkalarının radyolarından haberleri dinlemek de hiç hoş değil. Mrs. Meagher ve çocukları bile evlerine girmiş. İçeriden titrek bir mum ışığı geliyor. Utançlarından saklanmışlar. Cumartesi geceleri hiç kimselere görünmedikleri gibi sabah kiliseye bile gelmiyorlar. Brady Hannon kadıncağızın artık üstünde yırtık pırtık giysilerle sokağa çıkamadığını anlatıyor. Devlet yardımı isteyecekmiş diyor. Annem Tanrı korusun diyor. İnsanın başına gelebilecek en büyük felaket bu olmalı. İşsizlik sigortasıyla yaşamaktan, St. Vincent de Paul Derneği'nde kuyruklarda bekleyip eli boş dönmekten de beter. Hatta sokaklarda dilenmekten bile beter. Tanrı korusun. Tam 2 kaşımın ortasında burnumun tepesinde sivilce gibi bir şey çıkmış. Hem acıyor hem de koşunuyor. Annem sakın elini sürme diyor. Her tarafına yayılır. Ama anneannem hep böyle der. Kolumu da kırmış olsaydım sakın elini sürme derdi. İşin garibi ağrılar gözlerime yayılıyor ve gözlerim kızarmaya başlıyor. Dahası gözlerim sürekli sulanıyor. Sabahları çapaktan göz kapaklarım yapış yapış uyanıyorum ve gözlerimi açamıyorum. Öyle ki elimle zorla göz kapaklarımı çekiştiriyorum. Annem sarımsı renkte kurumuş şapakları nemli bezlerle temizliyor. Kirpiklerim dökülüyor. Sanki Limerick sokaklarındaki bütün toz toprak benim gözlerime kaçıyor. En ufak bir esintiyle gözlerime toz toprak doluyor. Anneannem bütün gece o sokak lambasının altında kitap okumaktan oldu diyor. Sıcak soğuk dinlemeden o kötü ışığın altında kitap okuyorsun. Meriç'i de böyle devam ederse aynı şey onun da başına gelecek. Şu küçük Michael bile aklı başında bir çocuk gibi dualarını ezberleyeceğine o kitaplara gömülüyor. Kitap kitap, gözleriniz kör olsun da görün. Annemle çay içerken fısıldaşarak konuşmalarına kulak abartıyorum. Aziz Antoni gününde oruç tut ve tükürüğünü oğlanın gözlerine sür. Nasıl yani? Oruç tutup sabah erkenden kalk ve Frank henüz uyurken tükürüğünü onun göz kapaklarına sür. Oruç tutan bir annenin tükürüğü her şeye iyi gelir. Sabahları annem kalkmadan gözlerimi açıyorum. Onun yatağından kalkıp yaklaştığını duyuyorum ve uyuyormuş gibi yapıyorum. Ama tam eğilip gözlerimi o tükürüğü sürecekken gözlerimi açıveriyorum. Aman Tanrım, gözlerini açtın. Evet anne, galiba gözlerim iyileşiyor. Fakat gözlerimin iyileştiği falan yok. Annem sonunda beni dispansere götürüyor. Yoksulların bakıldığı dispanser aynı zamanda babası olmayan çocukların ve hiçbir yerden maaşı olmayan kimsesizlerin devlet yardım için başvurduğu yer. Dispanser her zaman tıklım tıklım dolu oluyor. Yaşlılar ağlayıp ofluyor. Bebekler avaz avaz ağlıyor ve anneleri onları yatıştırmaya çalışıyor. Salonun tam ortasında yüksekçe bir platform üzerinde bir başvuru masası var. Formaliteleri bu masada oturan Mr. Coffee ya da Mr. Kane yerine getiriyor. Kuyruktaki kadınlar St. Vincent de Paul Derneği'nin kuyruğundaki kadınlara benziyor. Hepsinin şalları var ve Mr. Coffee ile Mr. Kane'e çok saygılı davranıyorlar. Yoksa kağıtlarına bir hafta sonrası için bir randevu yazı verirler ya da doktora görünmek için gerekli olan kağıdı vermeyebilirler. Mr. Coffee ile Mr. Kane de hastalarla eğlenmekten zevk alıyormuş gibi aralarında gülüşüp duruyorlar. Hastanın gerçekten dispansere başvuracak durumda olup olmadığını sıkı sıkı inceleyip neyiniz var diye soruyorlar. Herkesin önünde hastalanacağınızı söylemek zorunda kalıyorsunuz ve buna çok gülüyorlar. Ah ah Mr. O'Shea, lahanayı çok mu kaçırdınız acaba? Kadıncağız da ister istemez gülüyor ve kuyruktaki kadınların hepsi gülmeye başlıyor. Aralarında Mr. Coffee ile Mr. Kane'in çok komik olduklarını konuşuyor. Laurel ile Hardy filmine gitmiş kadar olduk diyorlar. Evet bayan, adınız?
Angela McCord.
Neyiniz var?
Oğlum için geldim, iki gözü de berbat.
Mr. Coffee bana şöyle bir bakıyor. Of, gerçekten de berbat gözleri var. Asit falan mı sıçradı? Baksanıza gözleri Japon bayrağı gibi.
Ha ha ha.
Herhalde mikrop kaptı. Daha önce tifo geçirmişti. Sonra da böyle oldu işte. Tamam tamam. Hayat hikayene başlama. Al bakalım. Doktor Troy için bir kağıt veriyorum. Doktor Troy'un odasının önündeki banklarda tıklım tıklım dolu. Annem burnu şiş bir kadının yanına sıkışarak oturuyor. Kadın ne yaptıysam geçiremedim diye yakınıyor. 83 yaşındayım. Ah mezarıma sağlıkla gidebilmek istiyorum. Tanrı'nın karşısına sağlam bir insan olarak çıkmayı istemek çok mu yani?
Senin neyin var?
Oğlum için geldim, gözleri. Aman Tanrım, sen bizi koru, bu gözler ne böyle?
Mikrop kapmış herhalde.
Bak, bunun çaresi ne biliyor musun? Kadın yeni doğan bebeklerin kafasındaki bir sıvıyı gözlerime sürmemiz gerektiğine dair bir şeyler anlatmaya başlıyor. Ayın 3'ü ya da 13'ü veya 30'unda, yani içinde 3 olan bir gün bunu sürüp 3 dakika nefesini tutsun. Gerekirse ağzını burnunu tıkarsın. Sonra vücuduna 3 kez tepeden tırnağa kutsal su serp. Göreceksin, gözleri pırıl pırıl olacak. O bebeklerin kafasındaki sıvıyı nereden bulacağım peki diye annem soruyor.
Aa, ebeler ne güne duruyor? Her derde deva bu sıvı her ebede vardır.
Annem hemşire ahullarına konuşurum diyor. Doktor Troy beni görür görmez derhal hastaneye götürün diyor. Bir kağıt karalıyor. İşte bu kağıtla göz doktorunu görebilirsiniz.
Nesi var doktor?
Fena bir mikrop kapmış. Konjüktivit ama daha da ağır olabilir. Benim konum dışında. Dediğim gibi göz doktoruna gitmesi gerekiyor. Göz doktorunun karşısında annem çaresizlikle ne kadar yatar doktor diye soruyor.
Tanrı bilir. Çocuğu çok daha önce getirmeliydiniz.
Koğuşta 20 yatak var ve kafaları gözleri sargılar içinde adamlarla çocuklar yataklarda yatıyor. Kimi bastonla yürümeye çalışıyor. İçlerinden biri sürekli ağlıyor ve tepiniyor. Henüz çok genç ama ne yazık ki kör olmuş. Küçücük bebeklerimi, yavrularımı bir daha göremeyeceğim diye Tanrı'ya sövüp saydıkça hemşireler elleriyle yüzlerini kapatıp "Marus böyle konuşma" diye onu uyarıyorlar. Bak sağlığın yerinde, yaşıyorsun. Hepimizin sorunları var. İsa'nın çektiği acıları düşün. Marius bu laflar üzerine siz benim acımı anlıyor musunuz diye daha beter isyan ediyor. Rahibe Bernatte böyle devam edersen seni tek başına bir koğuşa koymak zorunda kalacağım diye uyarıyor onu.
Evet, İsa'nın çektiklerini kimse çekmemiştir.
Ertesi sabah alt katta gözüme damla damlatılıyor. Hemşire şu yüksek sandalyeye otur bakalım diyor. Şimdi de bu şekeri al. Doktorun elinde içi kahverengi sıvı dolu bir şişe var. Bana yaklaşarak başını iyice geriye at ve gözlerini aç diyor. Doktorun sadece sağ gözüme damlattığı ilaç bir anda beynimin sağ tarafını yakıp kavuruyor ve dünyam kararıyor. Şimdi öbür gözünü aç diyor hemşire. Hadi iyi bir çocuk ol. Ama doktorun beynimin sol tarafını kasıp kavuracak damlayı gözüme damlatması için hemşire epeyce uğraşmak zorunda kalıyor. Göz kapağımı elleriyle açıyor ve bir yandan da başımı tutuyor. Tamam, şimdi yukarı koğuşuna gidebilirsin ama ben hiçbir şey görmüyorum. Hadi hadi diyorlar. Doktor sen ne biçim erkeksin diye beni kızıştırıyor. Merdivenleri çıkarken dünyayı kahverengi olarak görüyorum ve tabii her şey bulanık. Koğuşta herkes yemek yiyor. Benim tepsimi de yatağımın üstüne bırakmışlar ama beynimin her iki tarafı alevler içinde yanarken yemek filan yiyecek halim yok. Karyolama çökerek oturuyorum. Karşı tarafımdan bir çocuk ne o diyor. Yemeğini yemiyor musun? Ben seninkini de yiyebilirim. Ve kalkıp tepsimi alıyor. Yatağa uzanmak istiyorum ama hemşire buna izin vermiyor. Durumun o kadar ciddi değil. Gün ortasında yatmak da ne oluyor? Gözlerim karararak karyolamda oturmak zorunda kalıyorum. Her şey bulanık ve kahverengi. Hey, bu tifolu küçük Frank mi yoksa? Rüya mı görüyorum? Ay bulutların arasından bir kalyon gibi süzülüyor. Ben Fever Hastanesi'nden çıkmamış mıydım? Orada insan her türlü mikrop kapabilir. Frankie, gözlerine ne oldu? Mikrop kapmışım Simus. Merak etme, evlenene kadar bir şeyin kalmaz. Gözlerini sürekli kırpacaksın evlat. Göz jimnastiği. Bir amcam vardı. Gözlerini böyle kırparak güçlendirdi. Şu göz kırpma jimnastiği ile gözlerimi güçlendirebilme konusunu iyice öğrenmek istiyorum. Ama Simus hemen şiirlere başlıyor. Patrice'nin o güzel şiirini hatırlıyor musun Frankie? Süpürgesinin sopasına yaslanarak haydutla sevgilisinin şiirini baştan sona okuyor ve koğuşta herkes susuyor. İnlemeler, yakınmalar kesiliyor. Şiirin sonunda müthiş bir alkış kopuyor. Simus, şu tifolu Frankie ve Tanrı huzur versin o tatlı kızcağız Patrice olmasaydı bu şiiri asla ezberleyemeyeceğimi anlatmaya başlıyor. Bu şiiri ömrümün sonuna kadar beynime kazıyacağım. Bütün gözler bana çevriliyor ve bir anda göz koğuşunda herkesin göz bebeği oluveriyor. Annem sık sık ziyaretime gelip gidemiyor çünkü çoğu zaman yol parası bile olmuyor. Hastanenin yolu yürünecek gibi değil. Zaten annemin nasırları var ama beni gördüğünde gözlerimin çok daha iyi olduğunu söylüyor. Gerçi gözünün akı tamamen kahverengi olmuş ama diyor. Bu tencir diyot gibi kokuyor. Eğer öyleyse çok yakıyor olmalı. Ama ilaç ne kadar yakarsa o kadar etkisi olurmuş. Güzel bir havada annem biraz bahçede dolaşmaya çıkmamız için hemşirelerden izin istiyor ve bahçede etrafında yaşlı insanlarla Mr. Timoney'i görüyorum. Onunla konuşmak istiyorum ama bunu anneme sormam gerekiyor. Çünkü bir hastanede neyin yapılıp neyin yapılamayacağını kestirmek kolay değil. Mr. Timoney. Kim o? Kim? Frank McCourt efendim. Ah Francis, ben de annesiyim diye annem atılıyor. Ne kadar şanslısınız. Benim hayatta bir tek yakınım, bir tek akrabam yok. Köpeğim Macuş'la da gitti. Francis, sen burada ne arıyorsun? Gözlerim mikrop kapmış efendim. Aman tanrım, gözlerin mi? Francis, daha çok gençsin ve gözlerin sana lazım. Merak etmeyin Mr. Timoney. İsterseniz size bir şeyler okuyabilirim. Gözlerin hastayken olmaz Francis. Gözlerine iyi bakmalısın evlat. Ben okumayı çoktan açtım. Her şey beynimin içinde. Gençliğimde bunu yapmayı düşünecek kadar akıllılık etmiştim. Şimdi ayaklı bir kütüphane gibiyim. Biliyor musun, İngilizler karımı vurdu. İrlandalılar da köpeğimi elimden aldılar. Hayat çok acı. Evet, hayat acı diyor annem ama Tanrı iyi yüreklidir. Öyle hanımefendi. Tanrı bu korkunç dünyayı yarattı ama kendisi iyidir. Şimdi izninizi isteyeyim. Francis, gözlerine iyi bak ve sonra kör olana kadar oku oku. Jonathan Swift'le iyi vakit geçirdik değil mi evlat? Evet Mr. Timoney. Annem beni koğuşa geri getirdiğinde Mr. Timoney için ağlayıp durmasana diyor. Baban mı o senin? Hem gözlerine dikkat etmelisin. Simus koğuşa haftada 3 kez kafasında yeni şiirlerle geliyor. Şu baykuşla kedi hakkındaki şiiri beğenmediğini söylediğinde Patrice ne kadar üzülmüştü diyor. Buna ben de çok üzülüyorum Simus. Biliyor musun, o şiir ezberimde. Eğer hala çok aptalca bulduğunu söylemezsen okuyabilirim. Oku Simus, öyle bir şey söylemeyeceğim. Bu şiir de koğuşta çok beğeniliyor ve herkes Simus'tan sözlerini istiyor. O da şiiri defalarca okuyarak herkesi tekrarlatıyor ve bütün koğuş şiiri ezberliyor. Baykuşla pisi pisi denize girmişler, yemyeşil güzel bir sandallı. Yanlarına biraz bal, bir yığında para almışlar. Beşlik banknotlar halindeymiş hepsi. Baykuş yukarıdaki yıldızlara bakmış ve küçük gitarını çalıp şarkı söylemiş. Ah güzel kedi, benim sevgili pisiciğim, ne güzel bir kediciksin. Sen çok güzelsin, çok güzelsin. Sen ne güzel bir pisiciksin. Artık bütün şiiri Simus'la birlikte okuyorlar ve sonunda Simus'u alkışlıyorlar. O da bundan çok keyif alıyor. Simus kovasını ve süpürgesini alıp gittikten sonra koğuşta şiirin satırlarını tekrarlamaya devam ediyorlar. Ah güzel kedi, benim sevgili piseciğim, ne güzel bir kediciksin, çok güzelsin, çok güzelsin, sen ne güzel bir piseciksin. Bir gün Simus kovasız ve süpürgesiz olarak koğuşa geliyor ve şiir yüzünden kovulduğunu düşünüyorum. Ama yüzü gülüyor. İngiltere'ye fabrikada çalışmaya gidiyormuş. 2 ay çalışıp karısını yanına aldıracağını ve iyi para kazanacağını söylüyor. Tanrı belki bize bir çocuk verir. Bu kadar parayla ve kafamdaki bu şiirlerle ne yapacağım? Bu şiirleri zavallı Patrisya'yı anmak adına küçük yavrularımı okumaktan daha büyük mutluluk olabilir mi? Hoşça kal Francis. Yazmayı bilseydim sana mektup yollardım ama karım yanıma gelince ona yazdırırım. Hatta okuma yazmayı öğrenmeyi bile düşünüyorum. Çocuklarımızın böyle cahil bir babası olması hiç hoş olmaz değil mi? Ağlamak istiyorum ama burada buna izin vermiyorlar. Hemşireler ne biçim erkeksin sen diyorlar. Rahibelerse İsa'nın çektiklerini düşün diye atılıyorlar. Hem zaten gözümdeki kahverengi ilaçla ağlamamam gerekiyor. Bir ay hastanede kaldıktan sonra doktor hafif bir iltihap kalkmış olmasına rağmen eve çıkabileceğimi söylüyor. Temiz havlu kullanarak ve bol suyla gözlerimi yıkayarak koruyabilirmişim. Beslenmene de dikkat edersen bol bol et ve yumurta yersen gözlerin pırıl pırıl olur diyor. Aha. Karşı komşumuz Mr. Downes annesinin cenazesi için İngiltere'den gelmiş ve karısına babamı anlatmış. Mrs. Downes da Brady Hanna'na hepsini yetiştirmiş. Tabi Brady hiç vakit kaybetmeden anneme koşuyor. Mr. Downes Meriç'in dediler gibi içtiğini söylemiş. Kafayı bulup İrlanda kahramanlık şarkılarına başlıyormuş. İngilizler bunu aldırmıyorlarmış ama İngiltere kralıyla kraliçesine küfretmesine tahammül edemiyorlarmış. Hele büyük kraliçeye küfretmek olacak iş değil. O kadıncağız ne yaptı ki? Her neyse şekerim. Meriç'i artık evinin kirasını bile ödeyemez hale gelmiş ve parklarda yatmaya başlamış. Mr. Downes onun limerikli olmadığına şükrediyormuş. Polis de artık onu içeri tıkmaktan bıkmış. Sonunda ülkesinden atacaklarmış. Annem bunları duyunca çok üzülüyor ve hayatımda bu kadar çaresiz kaldığımı hatırlamıyorum diyor. Kathleen O'Connell artık eskisi gibi veresiye vermiyor. Anneannemden biraz para isteyecek olsa kadın üstüne yürüyor. St. Vincent de Paul Derneği'nden kocası İngiltere'de çalışan bir kadının sürekli bağış istemesini anlayamadıklarını söylüyor. Artık ne üstümüz ne başımız kalmış. Annem eski, pis, yırtık gömleklerimizden, yırtık pırtık ayakkabılarımızdan, çoraplarımızdaki deliklerden utanç duyuyor. Geceleri uykuları kaçıyor ve 4 oğlanı kimsesizler yurduna verip İngiltere'ye gitsen mi diye düşünüyor. Orada bir iş bulup 1 yıl içinde hepimizi aldırtabileceğini söylüyor. İngiltere'de bombalanmayı, herkesten bir şeyler dilenmeye yeğliyor. Ama bizi kimsesizler yurduna bırakmaya yüreği dayanmıyor. Amerika'daki çocuklarda olduğu gibi değil ki diyor. Orada Rahip Spencer Tracy çocuklara ne kadar iyi davranıyordu. Burada çocukları dayaktan gebertiyorlar ve aç bırakıyorlar. Annem dispansere gidip devlet yardım için başvurmaya da çok utanıyor. Bu her şeyin sonu demek artık. Dilencilikten farkı kalmayacak. Mr. Coffey ile Mr. Keane'e yalvarmaksa ağrına gidiyor. Neyse ki dispanser şehrin diğer ucunda da pek kimsenin haberi olmaz diye kendini rahatlatıyor. Dispansere erkenden gidip Mr. Coffey ile Kay'nin keyifli bir saatinde onları yakalamak gerektiğini başkalarından duymuş. Ölene kadar onlar da karşılarında yalvarıp yakaran insanlara artık kötü davranmaya başlıyorlar çünkü. Annem bizi de yanında götürüyor ki 4 çocuğu olduğunu kanıtlayabilsin. O sabah bizi erkenden kaldırıyor ve ilk kez elimizi yüzümüzü yıkamamamızı, en yırtık pırtık kıyafetlerimizi giymemizi söylüyor. Bana da gözlerim kıpkırmızı kesilene kadar iyice ovuşturmamı pembih ediyor. Ne kadar acıklı görünürsek yardım alma ihtimalimiz o kadar yüksek. Diğer kardeşlerimin o günlerde yara bere içinde olmamaları ve sağlıklı görünmeleri de ne aksilik. Yolda tanıdık birine rastlarsak nereye gittiğimizi sakın söylemeyin diye bizi uyarıyor. Kendimden utanıyorum diyor. Bir de annem duysun da bak neler oluyor. Dispanserin kapısında kuyruklar oluşmuş bile. Annem gibi kucağında ve elinde çocuklarıyla kadınlar sırada bekliyorlar. Daha büyük çocuklar sokakta oynuyorlar. Kadınlar kucaklarındaki bebekleri susturmaya çalışırken sokaktaki çocuklarına da araba çarpacak korkusuyla sürekli bağırıyorlar. Annem yanından ayrılmamamızı söylüyor ve yarım saat kadar kapıda bekliyoruz. Derken dispanser açılıyor ve kapıcı sırayla içeri girmemizi söylüyor. Mr. Cafe ile Mr. Kay'in çaylarını içer içmez gelecekler diyor. Kadının biri çocuklar sokakta donuyor diye isyan ediyor. Cafe ile Kay'in denen adamlar çaylarını biraz çabuk içsinler. Kapıcı kadına sorun yaratmamasını, bu seferlik adını alıp şikayet etmeyeceğini söylüyor. Hava soğuk diye acıdım diyor. Ama bir tek kelime daha edersen pişman olursun. Mr. Cafe ile Mr. Kay'in gelip yerlerine oturuyorlar. Bize hiç bakmadan aralarında bir şeyler fısıldaşıp birbirlerine bir takım kağıtlar uzatıyorlar. Mr. Kay'in gözlüğünü çıkarıp camlarını temizliyor. Tekrar takıyor ve çıkarıyor. Tavana doğru kaldırarak kontrol ediyor. Mr. Cafe de gazetesini çıkarıyor ve bir kağıda bir şeyler not ediyor. Sonunda Mr. Kay'in sıradaki diye sesleniyor. Adın ne? Timothy Creech efendim. Creech ha? Tam bir limerikli adım. Evet efendim öyle. Ne istiyorsun bakalım Creech? Ah şu mide ağrılarım işte. Doktor Philly'yi görmek istiyorum. Bak Creech şu mide ağrılarım birayı fazla kaçırmaktan olmasın? Hayır efendim hayır. Bu ağrılarla ağzıma bira koyamıyorum bile. Karım da evde hasta zaten. Bir de ona bakıyorum. Tembellik etmemelisin Creech. Mr. Kay'in herkese doğru dönerek şu tembelliğe bakın diyor. Herkes bir ağızdan evet şu tembelliğe bakın diye tekrarlıyor. Sıra anneme geliyor. Devlet yardımı istiyorsunuz öyle mi? Öyle Mr. Kay'in. Kocan nerede? İngiltere'de ama. İngiltere'de ha. Oh oh gelsin telgraflar gelsin paralar. Öyle değil. Aylardır bize bir kuruş göndermedi. Öyle değil mi? Ama bunun nedeni malum. Neden İrlandalılardan İngiltere'ye gidiyorlar bu erkekler acaba? Limerick'te birinin Piccadilly'de koluna bir kızıl saçlıyı takıp dolaştığını çok duyduk. Mr. Kay'in kalabalığa bakıyor. Herkes ne diyeceğini çok iyi biliyor. Çok duyduk Mr. Kay'in. Sıraları gelince neyle karşılaşacaklarını bilemedikleri için bu zavallı insanlar böylece Mr. Kay'ine yağ çekmiş oluyorlar hem de eğleniyorlar. Bazen Kay'in başvuruları Coffey'e vereceği tutuyor ve işte o zaman işler berbat oluyor. Coffey her şeye hayır diyen ters bir adam. Annem babamın Piccadilly'de değil, Coventry'de olduğunu söylüyor. Mr. Kay'in gözlüğünü çıkararak anneme bakıyor. Ne oluyor? Bir anlaşmazlık mı? Hayır, hayır. Bakın bayan, kocası İngiltere'de çalışan hiç kimseye devlet yardımı verilemez. Burada kural budur. Her ne kadar Piccadilly'de dolaşan Limerick'li arkadaşlarımız varsa da bu bizim konumuz değil. Sizler bu yardımı alarak bu ülkeye bağlılıklarını kanıtlayan zavallı insanların rızkına engel oluyorsunuz. Adınız ne? McCourt efendim.